Ayrım 15.
Politik inançlarda kendini açıkça belli etmeyen körelmeler, bunaltılar, yani bu öznel gerçek ile devrimci mücadelenin kaçınılmaz zorlukları, zahmetleri üzerinde yer alan nesnel gerçek arasındaki çatışma. Bu çatışma güven olgusu ve kolektif mücadele psikolojisi sayesinde bilinç altında mı tutulmuştu? Bu çatışma kendini bastıran faktörler ortadan kalktığında, emniyette, cezaevlerinde, gündelik yaşamın kurallarına boyun eğişte ve yurt dışında bilinç üstüne mi çıktı? Kimi insanlarda isteksizliğe, inançsızlığa, teslimiyete çeşitli boyutlarda birey olmaya dönüşerek. Belki de ya da muhakkak ki çoğunluk için geçirilen bütün başarısız sınavlara karşın inançsızlık ve teslimiyet kesinlikle söz konusu olmadı. Ama çekilen acılar ve bu acılara tahammül gücü inançsızlığın ve teslimiyetin sınırına gelindiği şeklinde yorumlanamaz mı? Yorumlanabilir. Ama bu acıları çekmeyenler ve tahammül gücünü sınamayanlar tarafından yorumlanabilir. Dolayısıyla bu noktada tartışılması fazla anlam taşımaz. Aynı insanların Eylül öncesinde faşizme karşı mücadelede terör, zulüm ve ölüm tehlikesi karşısındaki tutumları ve dirençleri ile Eylül günlerinde yine aynı faşizme karşı mücadeledeki yoğun terör, baskı ve özellikle, hayır ölüm değil, işkence karşısındaki tutumları ve dirençsizlikleri arasındaki çarpıcı fark çok önemli. Faşizme karşı mücadelede bu insanlar ölümüne direnme eğilimi içinde bulunduklarını sayısız vesilelerle kanıtladılar. Yenilgiden önce bütün başarılara damgasını vuran bu eğilim oldu. Onlar direnmedikleri için yenilmediler. Direnmelerine rağmen yenildiler. Yenildiklerini gördükleri noktada direnemediler ya da beklenilen ya da kendilerinin beklediği direnci gösteremediler. Direnmedikleri için yenilmediler ama yenildikleri için direnemediler, direnme gücünü belli ölçüde yitirdiler mi? Direnmek? Bilemiyorum. Bu kavramda o kadar izafi ki. Sahi direnen kim, teslim olan kim? Teslim olmak ne demek? Kime? Nasıl? Direnmek, emniyette hiç konuşmamak mı? Yüklenilen suçları kabul etmemek mi? Kim direndi? Kim teslim oldu? Neden? Cezaevinde yatabilmiş olmak mı? Toplamhanesine yani sonuca baktığında aradan geçen bunca yıldan sonra kim ne yapıyor? Direnmek bunca yıla direnmek mi yoksa? Bunca yıl sonra da devam demek mi? Bilemiyorum. Yıllarca önce emniyette konuşmayan ve şimdi reklam müdürü olarak konuşan direnmiş mi sayılmalı, direnmemiş mi? Toplamhanesinde ne yazıyor? Bilemiyorum. 10 yıl civarında eziyet görmüş bunca insanı direnmiş ya da direnmemiş tasnifine tutmanın anlamı ne? Direnmiş ya da direnmemiş bunca yıl sonra hala devam diyorsa, ben isyanıma devam ediyorum diyorsa, kim ve ne hakla dur bakalım diyebilir, bilemiyorum. Eylül öncesinde direnme savaşının insanların defalarca kanıtladığı bu ölümüne direnme anlayışı nasıl oldu da Eylül günlerinde, emniyette ve cezaevlerinde, gündelik yaşantılarda tersine döndü denilemese bile, sınırlı direnişe, ölümüne direnmeme eğilimine dönüşebildi. Bu süreci yaşamamış olan başkalarının soracakları, sormasalar bile sormak istedikleri bir soru bu. Bunu kolektif mücadele dışına düşen, kolektif mücadelenin moral desteğinden ve ona duyulan güvenden yoksun kalan tek tek bireylerin acı ve zulüm karşısındaki çaresizlikleriyle açıklayabilirsin. Ama bir başka yanıt daha var. Bu yanıtı Eylül günlerinde kolektif mücadele dışına düşmeyen, kolektif mücadelenin moral desteğiyle ayakta kalabilen arkadaşların verdiler. Acı ve zulüm karşısında çareyi juntaya ölümüne direnmede bulabildiler. Eylül öncesinde senin gibi direnen bu arkadaşların Eylül günlerinde de dağlarda ölümüne direnişlerini sürdürebildiler. 1984'te Kürt direnişi başlayana dek senin arkadaşların seni juntaya teslim olmakla suçlayan, tüm diğer çevrelerin göstermediği bir direnişi onlarca şehit vererek yaşattılar. Seni teslim olmakla suçlayanların verdikleri toplam kayıptan kat kat fazlasıyla. Ama biliyor musun, teslim olmak anlaşılır bir şey de direnmiş olmak ya da direnmemiş olmak öyle izafi ki. İzafeten direnmiş olmak, işkence gördüğün için övünebilir misin? Yıllarca cezaevinde kaldığın için, açlık grevi yaptığın için, ölüm orucuna katıldığın için, dayak yediğin için, Yaşasın direnişimiz. Bu övünmede bir tuhaflık yok mu? Ha, belki birileri kahrolsun teslimiyetçiler diyebilir. Kimilerinin yaşasın direnenler diyebileceği gibi. Gülten teyze şiirini yazabilir. Perihan teyze anılarını. Teslim oldu diye suçlayanlara karşı kendini savunman amma da tuhaf olur, öyle değil mi? Hele yıllar geçtikten sonra. Biliyorsun işte, senin yıllarca tutulduğun cezaevine cehennem ismini vermişlerdi. Cehennemdi, temerküz kampıydı. Ama kimsenin bilmediği bir başka gerçeğin de yok muydu? Sen bu cehennem içinde cenneti yaratmayı ve kendi cennetinde yaşamayı başarmıştın. Ömrünün önemli bir kesitini bu cehennem içindeki cennette ürettin. Gerçekten de tüketmedin, ürettin. Elbette mazoşist değildin ama gerçekten mutluydun. Seni cehennem zebanilerine teslim olmakla suçlayanlar oldu. Kurallara uydun filan dediler. Ama sen onların kurallarında kuralsızlığını keşfetmedin mi? Bunu yalnızca sen bilsen bile ne fark eder? Gerçekten de sen hiç teslim olmadın ki. Sürekli isyan halindeydin. Zebanilerle sürekli dalga geçmedin mi? Hiç alta düşmedin ki. Onlar seni cehennemde yaşattıklarını sanır, sevinirken sen kendi cennetinde yaşamayı sürdürdün yıllar boyu. Hiçbir anın boşa gitmedi. Dolu dolu yaşadın, merakla, inatla. Bu filmin sonunu tarifsiz merak ettin. Direnmek merak etmektir. Filmin sona erdiğini reddetmektir. Ve sen hep gülerek merak ettin. Hayatında en çok gülebildiğin ve her şeye ve hatta yaptıkları eziyetlere bile gülebildiğin tek yer olmadı mı bu cehennem? Bu cehennemde gülmek, konuşmak, sağa sola bakmak idare emriyle yasaktı. Ama sen asıl ağlamayı yasaklamıştın kendine. Bu nedenle mi her şeye gülerdin? Hayır, ama gerçekten de dolu dolu gülerdin. Bir sinir boşalması anlamında filan değil. Keyifle gülerdin. Cehennemi kahkahalarınla cennet yapardın. Tatlı yasaktı. Kimi zaman oturur, tatlını da kendin yapardın. Şiir kitabı yasaktı. Son yıllara dek oturur, şiirini kendin yazardın. Özgürlük. Özgürlük de yasaktı. Oturur, kendini özgür kılardın. Düşlerinde dışarıda olmadığın denli özgür olmaz mıydın? Dışarıdan tanıdığın, tanımadığın arkadaşlarına bu cehennemde daha bir tutkuyla bağlanmadın mı? Şimdi direnenlerden ve direnmeyenlerden söz edenler var. Bak sana ne diyeceğim. Güveneceksen, kıç üstü oturdukça ayağa kalkabilene ve pes etmeyene daha fazla güveneceksin. Kimine göre kıç üstü oturması nedeniyle yeterince direnmemiş sayılanlara ama bu acılara katlananlara ve katlandıktan sonra devam arkadaş diyenlere güveneceksin. Ama hiç mi kızdığın, öfkelendiğin arkadaşın yok? Vardır elbet. Bağırıp çağırdığın, bu kadarı da olmaz yahu diye öfkelendiğin arkadaşların az mı? Bu kadarı da olmaz. Peki ne kadarı olabilir? Arkadaşlarının yaptıklarının ne kadarına tahammül edebilirsin? De ki bunun bir ölçüsü var. Metre ya da kilo gibi. De ki bir istiap haddi var. Ne yapacaksın? Hele bir de istiap haddini 10 kat aştıkları bir tahammül ötesi anda ne yapacaksın? Şöyle bir soluk alacaksın. Bu tahammül yükünü önce birlikte geçirdiğin yıllara böleceksin. Yine mi fazla geldi? Birlikte geçireceğin yıllara böleceksin. Tahammül sınırının aştığı o andaki istiap haddine bir kez daha bak. Göreceksin, hiç de taşınmaz bir külfet değilmiş diyeceksin. Sana iyilik meleği ol filan demiyorum. Söylemek istediğim belki de şöyle bir duygu. Başını yastığa koyduğunda bir düşünsen, bir ilahi güç çıksa ve yıllardır beraber olduğun arkadaş topluluğuna dağılın ulan dese ve bu ilahi güç senin eline kağıt kalem verse. Sana dese ki, yaz bakalım, kafana göre yaz. Şu verili zamanda ve mekanda kimlerle birlikte olmak istiyorsan onların listesini çıkar. Evet, bir ilahi güç sana böyle bir şans verse kimleri yazardın? Bir düşünsene, ben biliyorum. Bağırıp çağırdığın, öfkelendiğin arkadaşların yine listende yer alırdı. Başka mümkünü yok. Şu verili zamanda ve mekanda kızdığın ve sevdiğin, yani beraber olabileceğin insanlar bu arkadaşların. Sen buna ister rastlantı de, ister zorunluluk. Ama bu böyle. Çünkü cehennemi bile ancak bunlarla birlikte cennet yapabilirsin. Dışarıdaki cehennemi de. Her devrimci hareketin elbette bazı eksikleri, zaafları olabilir. Böyle olabilir diye hiçbir devrimci hareket yenilgiye mahkum değil ki. Yenilgi yaşanmışsa bunu belirleyen zaafları saptayabilmelisin. Önce şunu. Devrimci hareketindeki en olumsuz özellik, onun sahip olduğu en olumlu özelliğinden kaynaklanmıştır. En büyük zaafının kaynağında en güçlü yönü bulunuyordu. Hayatın her alanında her mücadele biçimini kullanarak sağladığı başarı ve bu başarı sayesinde büyümesi ve güçlenmesi süreci, hiçbir alanda hiçbir mücadele biçimini etkin olarak kullanamama sürecine dönüşebildi. Başarısızlıklar ve yenilgiler birbirini izledi. Devrimci hareketini başarıya götüren etmen, onu başarısız kılan etmendi. Adeta Stephen Zweig'ın şu sözlerini kanıtlamıştın. Bin basamağı büyük bir beceriklilik, esneklik ve sabırla bir bir tırmandı da, hiç gerekli olmayan beceriksiz tek bir ayak sürçmesiyle en alt basamağa yuvarlanıverdi. Büyüklük ve güçlülük avantajı, bu avantaj kullanılmadığı ölçüde dezavantaja dönüşmeye mahkumdu. Kocaman cüsse kolaylıkla Eylülcilerin boy hedefi haline gelebildi. Yenilen darbeler, büyüklük ve güçlülük oranında büyük ve güçlü oldu. Şurası açık ki, Eylül günlerine dek kitlesel nicel ve bundan beslenen kadrosal nitel güçlülüğün ve genişliğin kaynağı hayatın her alanında sürdürülen devrimci faaliyetlerdi. Devrimci hareketin sınıflar mücadelesinin tükenmez taleplerine ve bunları dile getirme yeteneğine koşut olarak dolu dizgin gelişiyordu. Fakat özellikle 1980 başlarında gelişiminde öyle bir noktaya ulaştı ki, hali hazırdaki kadroları ile artık bu talepleri karşılamak imkansızlaştı. Kitleselleşmesi ile kadrolaşması arasındaki denge büyük ölçüde bozulmuştu. Kitleselleşmedeki hız, yine bu kitleselleşmenin ürünü olabilen kadrolaşmadaki hızı kat be kat aşmıştı. Öyle ki söz gelimi, sempatizan bir öğrenci, militan bir kimlik edinir edinmez, 3 ayda okulundaki kat sorumlusu, ne bileyim 5 ayda okul sorumlusu olabiliyor ve kısa süre sonra yeni ilişkiye geçilmiş bir mahallede siyasi örgütün sorumlusu olarak görev alabiliyordu. Bir devrimci hareket için kadrolaşma her zaman kitleselleşmeden daha zahmetlidir. Kadrolaşma kalıcı örgütsel ilişkileri zorunlu kılar, kitleselleşme ise konjonktürel nedenlerle hatta kimi zaman saman alevi gibi aniden parlayıverir. Kadrolaşmadaki nicel nitel yetersizlik, örgütlenmedeki bir doyum noktasına ve mücadeledeki bir tıkanma noktasına işaret etti. Gündelik gelişmeler ve örgütlenmeler bir yana bırakılsa bile, merkezi bakımdan haldeki duruma denk düşen bir siyasi örgütlenmeye sıçramak başarılamadı. Ya da biraz daha insaflı değerlendirme ile tam bu sıçramanın yapılması gerektiği bir tarihsel momentte, öznel bakımdan çabuk değiştirme, yeni bir nitelik kazanma anında, nesnel planda nitelik olarak farklı bir ortama giriliverdi. Eylül dönemi başladı. Partileşme sürecinin bitirilmesi görevlerinin yerine getirileceği bir aşamada, açık faşizm ile mücadele görevleriyle karşı karşıya kaldı devrimci hareketin. Nesnel düzlemde bu şekilde kendini dayatan görevler, devrimci hareketinin öznel düzlemdeki yeniden biçimlenme görevlerine ağır bastı, bunların ertelenmesine yol açtı. Mücadelenin biçimlenişinin, mücadele biçimlerinin bu gelişmedeki rolü elbette önemli. Sansasyonel eylem özentisi yoktu, bu olumlu bir özellik. Ama kontrol dışı ve iç savaş kargaşası içinde gerçekleştirilebilen ve iddianamelerde açığa çıkan bakkal soygunu ve benzeri eylemler ise elbette kötü işlerdi. Aceleci grupların sansasyonel eylemleri kadar bu tür inanılmaz soygun türü eylemlerinde söz konusu kaotik ortamın gelişmesine hizmet ettiği kabul edilmeli. Ama bu kontrolsüzlüğün gerekçesi ortada. Çok kısa sürede ortaya çıkan ve hızla gelişen devrimci hareket bünyesinde söz konusu kontrolsüz eylemleri kontrolle yükümlü olanlar bir sene öncesinde okul korumaya gitmekte olan devrimcilerdi. Yani kısa bir süre önce 3-5 kişiyle üstesinden gelinmeye çalışılan mücadele görevleri artık 300-500 kişinin inisiyatifine geçmiş oldu. Bu da kısa süre içinde kimin ne yaptığının bilinmesini, dolayısıyla denetlenmesini imkansız hale getiriverdi. Hem yetenek hem de yeterlilik bakımından. Ama bu tür kontrolsüz eylemler hiçbir zaman hareketin genel bir özelliği haline gelmedi. Öyleyse mücadele görevleri ve biçimlerine ilişkin bu tür saptamalardan yola çıkarak yanlış bir mücadele çizgisi izlendiği sonucuna ulaşmamalısın. Mücadele biçimleri çizgisi çerçevesinde anlamsız ve zorlama tasniflere de başvurmamalısın. Bunu yapanlar oldu. Geçmişte yalnızca antifaşist mücadele verildiğini, bu mücadelenin MHP'li sivil faşistlerle sınırlı kaldığını söylediler. Dolayısıyla bunun bir politik mücadele sayılamayacağını dahi ileri sürdüler. Böyle bir yargıya karşı evvel emirde hatırlanması gereken bir gerçek var. Devlete karşı mücadele edilmediği eleştirisi haksızdır. 12 Eylül'den önce bir iç savaş vardı. Yani sivil bir savaş, toplumun içindeki çatışmalarla gelişen bir mücadele. O halde devlete yani resmi faşizme karşı mücadele edilmediği eleştirisi, iç savaşı kardeş kavgası olarak tanımlayanların baskılanması altında ters yönden ortaya konan bir eleştiridir. Tamam, buna ilave edeceğin senin itirazın da kabulümdür. Antifaşist mücadele ile politik mücadele arasındaki ayrımın mantık dışı olduğunu söylemene gerek yok. Antifaşist mücadelenin politik mücadele olduğunu reddetmek, iktidar mücadelesinin biçimlerinden bir haber olmaktır. Özellikle her tür faşist örgütlenmenin devletten kaynaklandığı, antifaşist mücadelenin zorunlu olarak iktidarla mücadele anlamına geldiği bir ülkede böyle bir reddiye ancak cehalet ürünü olabilirdi. Biliyorsun, sivil faşistler MHP, resmi devlet faşizminin uzantısı ve bu anlamda illegal bir devlet partisi misyonu yüklendiler. Sivil faşistlere karşı sürdürülen mücadele hem politik hem pratik anlamda mevcut faşizme, sömürge tipi faşizme, devletin faşist yöntemlerle örgütlenmesine karşı mücadelenin ta kendisi olmak zorundaydı. Politik anlamda MHP mevcut faşizmin görece özerk de olsa araçlarından birisi olduğu için antifaşist mücadele sivil faşistlerle çatışmalar düzlemiyle sınırlı değildi. Devlet terörüne karşı mücadele niteliğine sahip olmaya mecburdu. Pratik anlamda MHP'nin kontr gerilla ve benzeri ile iç içe olmasının ötesinde zaten hayatın her alanında polis-faşist işbirliğiyle gelişen saldırılara karşı direniş, devletin faşist terörünü etkisizleştirmeyi hedefleyen bir içerik taşıyordu. Resmi faşizme karşı mücadele niteliğini yitirmesi mümkün değildi. Faşizme karşı mücadelenin bir devrim sorunu olarak saptanması böyle bir özelliğe işaret etmişti ve bu saptama diğer sol gruplardan ayrışan bir tavır farklılığı anlamına geliyordu. Dolayısıyla Eylül döneminde resmi faşizm olanca gücüyle ve açık bir şekilde sahneye çıktığında onunla yeterince mücadele edilemeyişini önceden yalnızca sivil faşistlere karşı mücadele edilmiş olmasına bağlamak oldukça şematik ve zorlama bir suçlama. Her şeyden önce açık faşizme karşı mücadeleyi Eylül günlerinde en az 5 yıl yine senin arkadaşların sürdürdü. Eylül döneminden önceki iç savaş yıllarında ise mücadele alanında hedefler bakımından yapılması gereken yapılmıştı. Direnme savaşı o günlerde ağırlıkla karşı tarafın mızrak ucu durumundaki sivil faşistleri hedefleyerek gelişebilirdi. Partileşme sürecinin somut görevleriyle faşizme karşı pratikte verilen mücadele işte böyle bir süreçte birlikte ele alınmak durumundaydı. Ki bu doğru bir çözümdü. Mücadele alanı örgütlenmenin somut biçimlerini belirler. Her örgütlenmenin biçimini belirleyen onun eyleminin muhtevasıdır. Başka türlüsü mümkün değildir. Senin imkanların da bunlardı. Ama şunu sorabilirsin ve sormalısın. Eylül dönemi öncesinde ağırlıklı olarak sivil faşistlere karşı koyuş biçiminde gelişen bu iç savaş sürecinde açık faşizmin gündeme geleceği ya da mücadelenin daha üst biçimlere sıçrayabileceği koşullara hazırlıklı olunamaz mıydı? Böylece farklı hedeflere göre konumlamaya elverişli, yeni mücadele biçimlerine dönüşüm sağlamaya uygun bir yapılanma Eylül döneminden önce hangi ölçüde var olabildi? Eylemin muhtevası değiştiğinde örgütlenmenin biçimi ve örgütsel düzenlemeler değişebilir, dönüşebilir esnekliğe sahip miydi? Bu sorulara olumlu yanıt bulunamadığını biliyorsun. Geçmişindeki eksiklik ya da zaaf, mücadele alanında ağırlıklı olarak resmi faşizm yerine sivil faşistlerin hedef alınmış olması değilse, ki bunlar zaten iç içe ve peş peşe mevzilenmişlerdi, asıl eksiklik, gizli ya da açık faşizmin koşullarında, yani bir bütün olarak iç savaşın farklı aşamalarında. Mücadelenin ve örgütlenmenin sürekliliğinin neden sağlanamadığı konusunda aranmalı. Bu konuda şunu da sorabilirsin. Açık faşizm ile mücadele, eldeki örgütlenmenin yeni biçimlere bürünmesini zorunlu kıldığına, partileşme sürecinin tamamlanması böyle bir ortamda kendini dayattığına göre her iki görevi denk düşürmek, birini yerine getirmek için diğerinden yararlanmak neden söz konusu olamadı? Kuşkusuz teorik olarak böyle bir işlemin başarılması, ideale en yakın bir örgütlenmenin gerçekleşmesi anlamına gelirdi. Çeliğe tavında su verilirse sertleşir. Böylesine zevkli ve zor mücadele günlerinde gerçekleşen örgütlenmeler, her türlü güçlüğe karşı koyacak bir nitelik kazanırlar. Ama bunlar da gereğince yapılamadı. Açık faşizm ile mücadele görevleri eski örgütlenme ve kısmen bu örgütlenme içindeki yeni düzenlemeler ile yerine getirilmeye çalışıldı. Asıl yapılması gerekenler ise artık iş işten geçtikten sonra yapılmaya çalışıldı, sonuç olarak yapılamadı. Artık sana peki neden yapılamadı, neden yapamadın diye sormaktan vazgeçmem gerek biliyorum. Gına geldi. Ama yaptığımız sohbetin adını dertleşme koyduktan sonra asıl derdin deşildiği konu ne yapalım bundan başkası olamıyor. Dertleşirken belki de ister istemez hep bu soruya bazen yanıt bazen mazeret aramak icap ediyor. İster takıntı de ister başka bir şey. Senin de hiç aklından çıkmıyor ki. İşte bu soruya dair al sana bir yanıt, mazeret daha. İnisiyatif kaybı. Hayatın her alanında sürdürülen mücadelenin sağladığı büyüme, mevcut siyasi merkezi örgütlenmenin, genel olarak olayların ve özel olarak devrimci mücadelenin gelişimi üzerindeki etkinliğini ve denetimini sınırlamaya ve giderek azaltmaya başlamıştı. Söz konusu etkinlik ve denetim artması gerektiği halde azalmaya yönelince, İnisiyatif kazanacağı yerde inisiyatif yitirildi. Oysa sen de biliyorsun ki bu türden bir öncü savaşçı örgütlenmenin ilk aşamadaki asıl amacı inisiyatifi kazanmak, düşmanın istediği yer ve zamanda değil, kendi seçtiği yer ve zamanda mücadeleyi sürdürmektir. Sonuç belli. Örgütün olayların gelişiminin gerisinde kaldı. Olayları yönlendirme çabasına rağmen olayların peşinden sürüklenmekten kurtulamadı. Elbette bu durumu fark etmemek mümkün değildi. Ama gereken önlemler de alınamadı. Her alandaki faaliyeti sürdürme kaygısıyla yayılma politikasından vazgeçilemedi. Üstelik ortaya çıkan yeni gelişmelerin dayatmasıyla yeni talepleri de karşılamak uğruna yeni alanlara girilmeye, örgütlenmeye genişletilmeye devam edildi. Bütün bu olup bitenleri doğal hatta zorunlu görebilirsin. Ancak gelişmenin yönünü dikkate aldığında yapılması gerekenin sıçramak için bir adım gerilemeyi göze almak olduğunu kabul etmelisin. Böyle bir durumda hiç olmazsa mevcut olanı derleyip toparlamak zorunluluğu ortada duruyordu. Daha fazla gelişmek ve yayılmak ise dağıtmak anlamına geliyordu. Oysa gündelik mücadele heyecanı ve hantallık bu örgütsel düzenlemenin gerçekleşmesini engelleyen önemli bir manevi faktördü.